Ayrım 29. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 317. 4. Öykü. Nomenklatura kadını Valentina denenmiş bir mutluluk reçetesi iletiyor. Benim de yaşamımda kendimi son derece mutsuz hissettiğim bir dönem oldu. Bu, Kostya'nın tek aşk gecemizden sonra gitmesinden sonralardı. Onun bize asla bir daha gelmeyeceğini ve bu gecenin bir daha tekrarlanmayacağını biliyordum. Bunun böyle olmasını ben istemiştim ama çok mutsuzdum. Bir gün Nevski Bulvarı'nda alt kattaki manavın önünden geçerken merdivenlerden çıkan benzersiz güzellikte bir kadın gördüm. Yüzü o kadar güzeldi ki şaşkınlıkla kala kaldım ve yüzünü seyrettim. Rafael'in Madonna'sı kafamda şekillendi birden. Bu arada kadın son basamağa adımını atıp kaldırıma çıkmıştı ki onun benim belime kadar ancak geldiğini ve bir kambur olduğunu gördüm. Başımı hızla başka yere çevirdim ve yoluma devam ettim. Çok utanmıştım. Ah Valya, senin normal kolların ve bacakların var. Güzelsin ve sağlıklısın. Kendini nasıl mutsuz hissedebilirsin? Gerçek mutsuzluk biraz önce yanından geçti. Kendini topla, dedim kendi kendime. Bu kambur Madonna yüzlüğü asla unutamadım ve unutamayacağım da. Ve kendimi ne zaman mutsuz hissetsem onun hayali gözlerimin önünde beliriyor. Böylece mutsuz olmamayı öğrendim. Mutlu olmayı ise bana yaşlı bir kadın öğretti. Nevski'deki o karşılaşmadan sonraydı. Hafif bir melankoliye kapılmıştım ama bununla nasıl mücadele edeceğimi biliyordum. Yaz bahçesine gidip ruhsal dünyamı dengelemeliydim. Basit bir elbise giydim. Saçlarımı tek bir örgü yaptım. Saçlarıma şekil vermeye ne gerek vardı? Baloya değil, sadece ruhsal masaja gidiyordum ben. El işimi de yanıma alıp yola çıktım. Yaz bahçesinde boş bir banka oturdum ve masa örtümü işlemeye koyuldum. Devamlı sessizce konuşuyordum kendimle. Kendine gel Valya, mutsuz olmadığını biliyorsun. El işim ve bu sessizce konuşmam gerçekten yararlı oldu. İçimdeki sıkıntı kayboldu. Tam eve girmek üzere kalkıyordum ki karşımdaki banktan yaşlı bir kadın kalkıp bana doğru geldi ve "Eğer aceleniz yoksa yanınıza oturup size bir şeyler söylememe izin verir misiniz?" dedi. "Aa tabii, lütfen oturun." Yanıma oturduktan sonra bana gülerek baktı ve konuştu. "Biliyor musunuz, sizi bir saat boyunca izledim ve bu bir saat benim için çok büyük bir kazanç oldu. İnsan bugünlerde böyle şeylere ender rastlıyor." "Ender olan nedir?" "Aa, burada Leningrad'ın ortasında genç güzel bir kadın, koyu kumral saçlarını örmüş, beyaz elbisesiyle bir sıraya oturmuş iş işliyor. Bunu burada görmek en büyük sevinç bilseniz. Bu ne harikulade bir tablo. Kesinlikle anlayamazsınız siz. Bunu mutluluk sepetime koyacağım." "Mutluluk sepetinize mi? Bu ne demek oluyor?" "Aa, bu benim sırrım işte. Ama size anlatacağım bunu. Mutlu olmak ister misiniz?" "Tabii isterim. Herkes ister bunu." "Tabii herkes ister ama yetenekleri yoktur onların. Bunun nasıl başarabileceğini ben size anlatacağım. Sizin bana verdiğinize karşılık olarak mutluluk çocuğun başında saklı değildir. Aşk da hele hiç değildir. Belki siz gençliğiniz nedeniyle böylesine inanırsınız ama mutluluk sakin bir yüreğin gülücükler armağan ettiği bütün mutlu dakikaların toplamıdır. Sizi karşımda genç ve güzel, istekle iş işlerken görünce çok sevindim ve kalbim size gülümsedi. Bu anı işte sıkı sıkı yakaladım ve ileride tekrar tekrar aynısını yaşayabilmek için mutluluk sepetime koydum. Mutsuzluk beni sarınca sepetimi açıyor ve hazinelerimi birbiri ardından dışarıya çıkarıyorum. Şimdi, beyaz elbiseli kız yaz bahçesinde iş işliyor diye adlandırdığım anda bunlara katıldı. Hafif bir dokunuşla yaşama dönecek. Ve sizi koyu yeşilliklerin önünde beyaz mermer bir heykel gibi karşımda oturup iş işlerken göreceğim. Elbisenizi ıhlamur dalları arasından süzüp düşen güneş ışınlarını anımsayacağım. Bankın kenarından neredeyse toprağa değecek olan saç örgünüzü ve belki ayağınızı sıktığı için ayağınızdan çıkarttığınız sandaletlerinizi ve çıplak ayaklarınızın altında serin toprağı hissetmenizi anımsayacağım. Şu anda burada göremeyeceğim başka detayları da göreceğim belki. Ben hayranlıkla müthiş bir şey dedim. Bir sepet dolusu mutlu anlar. Çoktan beri mi topluyorsunuz bunları? Bilge bir adam bana bunu öğreteli beri. Onu tanırsınız muhakkak. Ondan bir şeyler okumuşsunuzdur. Alexander Green'den bahsediyorum. Bir zamanlar arkadaştık. Bana şahsen öğretti. ama siz bu düşünceleri onun pek çok yazısında bulabilirsiniz. Akıllı ve cömert kalpli bir insan yaşamındaki tüm kötülükleri unutup aklında sadece iyileri muhafaza edebilir. Tabii önce kalbin belleğini buna alıştırmak gerekir. Bu nedenle de beni de mutlu anları toplamak için bu sepeti buldum. Yaşlı kadına teşekkür ettim ve vedalaşıp ayrıldık. Eve giderken yolda çocukluğumdaki bazı mutluluk anlarını düşündüm ve evime geldiğimde mutluluk sepetimde küçük bir hazinem toplanmıştı bile. Biliyor musun Valentina, Seryoşa ile sık sık Toros bahçesindeki ufak gölcükte yaşayan bir kurbağayı düşünürüz, dedi İrişka. Orada bir sürü başka kurbağa olduğu halde onu bu yığın arasından bulup çıkarırız ve ne zaman parka gitsek gölcüğün kenarına oturup onunla konuşuruz. Onu kurbağalar kralı ilan ettik. Bize bir kerecik tacını göstermesi için neler vermeyiz. Hepimizin böyle ufak hoş anıları vardır, dedi Emma. Ama onları hiç önemsemeyiz ve hep büyük mutluluğu ararız. Halbuki belki de mutluluk gerçekte bir sürü ufak mutlu anın bir araya gelmesinden oluşur. Ama şimdi sıra sende. Albina, bize mutluluk hakkında neler anlatacaksın? Mutluluk üzerine çok gerçekçi bir öykü. Halbuki ben onu Natasha'nın Amiran'ı gibi göklerde yaşadım. 5. öykü. Hostes Albina, bir İngiliz diplomatının bir Rus kadının kendisine eş seçmesindeki nedenleri açıklıyor. Londra'ya gidecek uçağımız dolu değildi. Az olan yolcular arasında birkaç yabancı uyruklu, bizim Londra Büyükelçiliğimizde görevli birkaç kişi ve bir oyun için Londra'ya konuk olarak giden bir grup dram tiyatrosu oyuncusu vardı. Ayrıca uçakta bir çift de vardı. Genç, sempatik bir İngiliz diplomatı ile hamileliği iyice ilerlemiş Rus eşi. Hamilelerin çoğu birer güzellik ilahisi değildir ama bu kadın felaket çirkin, fare gibi bir şeydi. Öyle ki kendini tutamayıp arkadaşıma sormuştum. Bu bostan korkuluğu, bu nefis adamı nasıl tavladı acaba? Çok merak ediyorum. Uçuşa geçeli bir saat kadar olmuştu ki genç diplomatın karısının doğum sancıları başladı. Onu bizim oturduğumuz bölmeye götürüp yatırdık. Ne yapmalıydık? Kurallara göre böyle durumlarda yolcular arasında ilk yardımı yapabilecek bir doktorun olup olmadığını araştırmamız gerekiyordu. Biz de buna uyduk. Çağrıyı yaptık ama umduğumuz gibi uçakta hiç doktor yoktu. Hamile kadın yüksek sesle inliyor ve habire soruyordu. Sovyet hava sahasını geçtik mi? Ben çocuğumu bu ülke sınırları içinde dünyaya getirmek istemiyorum. Onu teselli ettik ve henüz geçmedik ama geçmemiz yakın dedik. Halbuki Sovyet hava yollarının uçağını terk etmediği sürece uçak Londra'ya inse bile yine de Sovyet ülkesinde sayılırdı. Bunu ona söylemedik. Koca onun yanında diz çökmüş, elini tutup bazen İngilizce, bazen de Rusça sakinleştirici sözler söylüyor ve ona kah Kalya, kah Kate diye sesleniyordu. Kadın da aynen onun gibi bazen bir dili bazen de ötekini kullanarak adamın kulaklarına ağlayıp sızlanıyordu. Çocuğun burada uçağın içinde doğmasının pek uzak olmadığını gördüm ama kim ebelik yapacaktı? Kadını muhakkak sakinleştirmemiz gerekiyordu ama ona sakinleştirici bir tablet vermeye doğrusu korkuyordum. Kurallarda bu konuda hiçbir şey yoktu ve bu durumlarda ne gibi bir ilacın verileceğine dair benim de hiçbir fikrim yoktu. Birdenbire aklıma kadının bu isterik halini durduracak ve doğumu erteleyebilecek dahiyane bir fikir geldi. Ama bunun için kocasının iznine gerek vardı. Adama benimle bir dakika için uçağın mutfağına gelmesini rica ettim ve ona planımı açıkladım. Karınız her an bir sinir krizi geçirebilir. Eğer böyle devam ederse Londra'ya varmadan önce çocuğunu doğurur. Doktor yardımı olmadan da bu iş tehlikeli. Bizim yaşlı aktrislerimizden birine bir kadın doktor rolü oynamasını rica etmeyi öneriyorum. Belki o karınızı sakinleştirip uyutmayı ve Londra'ya sağ salim indirmeyi başarır. Londra havaalanında bir doktor bulunmasını biz telsizle ayarlarız. David, genç kocanın adı buydu, önerimi kabul etti. Onu Katya'nın yanına geri yolladım. Ben de aktrislerin yanına gidip onlarla bu konuyu konuştum. Bir tanesi bize bu iyiliği yapmayı kabul etti ve arkamdan geldi. Neler yapıyoruz bakalım şekerim? Bu ne acele? Bir bakalım sana, dedi aktris Katya'ya. Doktor rolüne bu kadar kolayca girmesine şaşırdım kaldım. Sesi bile değişmişti. Hamile kadının yanına oturdu, karnına dokundu ve bize dönerek "Bizi bir dakika yalnız bırakın," dedi. Bu bir emirdi. David, hostes arkadaşlarım ve ben hemen oradan ayrıldık. Kısa süre sonra bizi tekrar çağırdı ve ciddi bir yüzle, "Panik yaratmaya gerek yok. Daha henüz vakti gelmemiş. Ama yine de yeteri kadar kaynamış suyu hazır edin. Ayrıca temiz havlulara, alkole ve makasa da gereksinmemiz var. İlk yardım kutunuzun yerini gösterin şimdi bana. Kontrol ettikten sonra da her şey yolunda. Gerekirse bizim anne adayımız bebeğini burada da dünyaya getirir. Ama şimdi hayatım, uyku zamanı geldi. Önünde zor bir iş var, dinlenmeye bak." Bu kelimeler dudağından o kadar doğal bir şekilde döküldüler ki Katya rahatladı ve gerçekten de hemen uykuya daldı. Londra'ya başka bir olay olmadan vardık. Katya bir doktor ekibi tarafından karşılandı, can kurtaranla hastaneye götürüldü ve David heyecandan bize teşekkür bile etmeden ayrıldı oradan. Aktristen ayrılırken şunları söyledim: "İnşallah konuk oyunculuğunuz da bizdeki gibi başarılı olur. Ne yazık ki doktor rolündeki büyük başarınızı bizden başka kimse göremedi. Eğer çocuk doğsaydı ne yapardınız?" "Ah, biliyor musunuz, kendimi o rolde o kadar gerçek hissettim ki çocuğu da doğurturdum herhalde. Çok yıllar geçse de nihayet ben kendim de doğurdum." O zamanki yolculardan kimseyi göreceğimi hiç sanmıyordum ama yaklaşık bir yıl sonra birdenbire uçakta David'i keşfettim. Onu hemen tanıdım ama belli etmedim. Böyle durumlar için kurallarımız şöyledir: Sovyetler Birliği vatandaşı olduğunuzu unutmayın ve yabancı pasaportlu yolcularla arkadaşlık etmeyin. İçki servisi yaparken koluma yapışan David oldu. Beni tanımıştı. "İyi günler. Karımın az kalsın uçakta doğum yapacağı seferde siz de vardınız, değil mi? O heyecanla size teşekkür etmeyi unuttum. Şimdi bunu telafi etmek istiyorum. Size çok teşekkür ederim, eşimin ve minik David'in de adına." "Ben sadece görevimi yaptım," diye resmi bir yanıt verdim ve tatlı bir gülümseme ile yanından ayrıldım. Sağlam bir Sovyet vatandaşına uygun bir vakarla. Tabii onun sözleri beni sevindirdi. Köpeği bile met etsen hoşuna gider. Kahvaltıyı dağıtırken David bana güzel hazırlanmış kocaman bir paket sundu. Bir jean takım. Katya'nın kız kardeşi içindi. Yaklaşık sizin ölçülerinizde olduğu için size uyacağını sanıyorum. Katya da bunu size armağan etmeme karşı çıkmayacaktır şüphesiz. Kahrolası kurallar. Bize yabancılardan armağan almamızı kesin yasaklar. Bu nedenle takımı reddetmem gerekiyordu. Biri bizi izliyor olabilirdi. Gammazlarlardı. Ve ben de bomba hızıyla işimden atılırdım. Neyse ki David bizde işlerin nasıl yürüdüğünü biliyordu. Tabaklarını alırken bana etrafa belli etmeden bir pusula uzattı. Üzerinde şunlar yazılıydı: "Beni bu akşam şu numaradan arayın." Onu oradan aradım. Bir kafede randevulaştık ve bana takımı verdi. Birkaç saat sohbet ettik ve bana Katya'yı, yani karısını nasıl tanıdığını anlattı. David Sovyetler Birliği'ndeki görevine başlayınca diplomatik çevrelerden önemli bir adamın kızı olan nişanlısını Londra'da bırakmıştı. Birbirlerine duydukları sevginin çok büyük olduğunu ve yakında evleneceklerini düşünüyordu. Nişanlısına şu sözü vermesi gerekmişti: Sovyetler Birliği'ndeki görevi bitince sadece bir Avrupa ülkesinde görev alacaktı. Bu da anlayış gösterilecek bir koşuldu ve David de kabul etmişti. Bir gün Leningrad'a gitmişti görevli olarak ve Amerikan konsolosluğundan bir arkadaşı onu birkaç genç konformist olmayan Leningradlı sanatçı ile tanıştırdı. Katya da bunların arasındaydı. İkisinin de arasında çağdaş sanatın gidişatı hakkında çok ilginç bir konuşma geçti ve Katya da onu sohbete devam etmek için evine davet etmekten çekinmedi. Sovyet standartlarına göre Katya'nın iyi bir evi vardı. Annesi, erkek kardeşi ve büyük annesiyle müstakil bir evde oturuyorlardı. Katya'nın annesi David'i çok iyi karşıladı ve akşam yemeğine davet etti. Yemekte David'e çok lezzetli gelen etli börek ikram ettiler. Masada oturup yemeklerini yerlerken birden yan odadan zayıf bir sesin seslendiğini duydular. "Ben de bir şeyler istiyorum. Beni yine unuttunuz." Katya yerinden fırladı ve yan tarafa koştu. "Bu Katya'nın büyük annesi," dedi evin hanımı David'e. 5 yıldan beri yatalaktır kendisi. Ayrıca kuruntuları da var. Yanına sadece Katya'yı kabul ediyor. Zavallı kızın işi başından aşkın. Enstitü, iş, resimleri ve hasta kaprisli yaşlı kadın." Birkaç dakika sonra Katya geri geldi gülerek. "Büyük anne köftelerin kokusunu almış. Yine acıkmış. Karnını doyurdum. Şimdi uyuyor." "Beş yıldan beri büyük annenize mi bakıyorsunuz?" diye sordu David. "Tabii," diye yanıtladı Katya biraz mahzunca. "Ben onun sevgilisiyim. Benden başka kimseyi tanımaz. Annemi, kendi öz kızını bile." ve erkek kardeşiyle birlikte her gün büyük annesinin koltuğunu nasıl dışarı çıkarıp kadına temiz hava aldırdıklarını anlattı. David bizde yatalaklar için tekerlekli iskemle yokluğunu ve evi değiştirip giriş katında bir yere taşınmanın da olanak dışı olduğunu hayretle öğrendi. Yaşlı kadını bir huzur evine götürseniz bu şartlar altında daha iyi olmaz mıydı diye sordu. Ama sadece bir protesto ile karşılaştı. Ne? Büyük anneyi huzur evine götürmek mi? Onun ailesi bizler varız. Biz sağlıklıyız ve ona yardım edebiliriz. İnsanlar sonra bizim hakkımızda ne düşünür? Büyük annenin kendi yatağında ölmesi onun en doğal hakkı. Katya, David'e kocaman açılmış gözlerle baktı ve sordu. Sizi büyüten büyük annenize siz böyle kalpsizce mi davranırsınız? David o anda Londra'daki nişanlısının birkaç yıldan beri huzur evinde kalan ve orada daha iyi ve rahat olduğuna inanılan annesini düşündü. Nişanlısının günün birinde başına bir şey geldiği takdirde kendisini de tıpkı annesine yaptığı gibi öyle bir yerlere tıkacağını düşündü ve dehşete kapıldı. Ve ilk kez o gece günün birinde evlenecek olursa Katya'yı eş olarak seçeceği düşüncesi içinde filizlendi. Evlenmeleri Katya'nın büyük annesi öldükten sonra gerçekleşti. Önce kendi nişanlısı ve onun ailesiyle büyük bir skandal ve sonra da iş yerindekilerle büyük olaylar oldu. KGB Katya'ya büyük baskılar yaparak onu David ile evlenmekten vazgeçirmeye çalıştı. Ama Katya'ya yapılan bütün bu kötülükler onun bu ülkeyi terk etme arzusunu sadece kuvvetlendirdi. David bir ülkenin vatandaşlarının özel işlerine bu kadar burnunu sokmasının ve kiminle evlenmesi ve nasıl yaşaması gerektiğini belirlemeye kalkışmasının aptalca bir şey olduğunu söylüyordu. Bu tavırlarıyla Katya da şu kararı kesinleştirmişlerdi. Çocuğumun geleceğini mahvetmemek için kesinlikle onu bu ülkede doğurmayacağım. Böylece David korkmadan yanında yaşlanabileceği ve hastalandığında onu yardıma muhtaç halde orta yerde bırakmayacak bir eş buldu kendisine. İşte bu Katya'nın ne şanslı bir kadın olduğunu gördünüz ya. Buna karşılık Rusya böyle kadınlarla dolu. Bir David'in bundan haberi yok. Bu David'in enteresan fikirleri var dedi Galina. Buradakinin tersine batıda fevkalade güzel huzur evleri var. Bu evlerde yaşlılar kendi müstakil odalarında yaşıyor. Hatta cep harçlığı bile alıyorlar. İşte şimdi attın dedi Olga alaylı alaylı. Bu senin söylediğin kapitalist propaganda. Hayır var böyle yerler dedi Larissa. Yine de insan müstakil bir odada otursa ve en iyi şekilde bakılsa da sevilen bir ailenin asla yerini tutmaz bu. İnşallah oğlum ileride beni huzur evine göndermez. Bugün onun gözlerinden gördüğüm kadarıyla bana bunu kesinlikle yapmayacaktır o. Albina sen de çok erken gözlerini okumayı öğrendin çocuğun dedi. 6. Öykü. Muhalif Galina bir elbisenin pek cesur olmayan bir genç kıza nasıl cesaret verdiğini ve mutlu olmasına yardım ettiğini anlatıyor. Arkadaşım Marina daha genç kızken benzeri görülmemiş bir korkak ve yüreksizdi. Annesiyle babası 1949'da tutuklanmış ve kampta ölüp gitmişlerdi. Bu nedenle demokratik hareket için bir şeyler yapmanın görevi olduğuna inanıyordu Marina. Fevkalade iyi bir daktili olduğu için ona Samistat için dokümanlar vermişlerdi yazması için. Ama her seferinde bu yazıları getirdiklerinde Tanrı aşkına bana bu nereden gelir nereye gider kesinlikle söylemeyin. O kadar zayıf ve kuvvetsizim ki sorgulamada dayanamam. Bana kesinlikle hiçbir isim de söylemeyin. Tanıdıklarımı ele vermem çünkü onları seviyorum. Ama bana tanımadıklarımı sorarlarsa ve beni tehdit ederlerse hiçbir şey garanti edemem diyordu. Jurnalcilerden, dinlenme aygıtlarından ve KGB ile ilgili her şeyden çok korkuyordu. İşler çok zordu onunla. Bazıları onu sakinleştirmeyi deniyorlardı. Neden seni tevkif etsinler? Samistat'a yazan herkesi tevkif etseler bütün hapishaneler dolardı. Diğerleri de Marina ile bir iş yapmak istemiyorlardı. O bize kendisi söylüyor, bizi uyarıyor, zayıf tarafını biliyor. Eğer sorguya çekilirse bu da bizim sonumuz olur. Marina oldukça fakir bir şekilde yaşıyordu. En büyük hülyası Volokta dantelli siyah bir kadife elbiseydi. Yıllarca bu amaçla para biriktirdi ve sonunda kadife ve felaket pahalı danteli alacak ve bir atölyede bu elbiseyi diktirebilecek kadar parayı bir araya getirebildi. Bunu giyip yılbaşı gecesini bizimle birlikte kutlamak ve bizim çevreden olan ve Marina'nın gizli aşkı olan genç bir adamı etkilemek istiyordu. Ama ne yazık ki bu hülyası gerçekleşemedi. Yeni yıldan kısa bir süre önce Marina tutuklandı. Soruşturma aylarca devam etti. Yüreklerimiz korkudan atarak onun sözlerini hatırlıyor ve birbiri arkasına tevkif edilmeyi bekliyorduk. Ama hiçbir şey olmadı. İçimizden hiçbirimiz sorguya çekilmek için çağrılmadık. Durum kötüydü. Soruşturmanın nasıl yürüdüğüne dair hiçbir fikrimiz yoktu. Bir avukat bulma olanağını verdikleri Marina'nın ağabeyinden duruşmanın ne zaman olacağını öğrenebildik ancak. Daha fazlasını o da bilmiyordu. Tabii hepimiz gittik oraya. Şansı olan duruşma salonuna girebildi. Diğerleri ise koridorda ve merdivenlerde itiş kakış durdu. Biz salondakiler merak içindeydik. Birden kapı açıldı ve silahlı iki asker eşliğinde Marina içeri girdi. Sıralardan bir mırıltı yükseldi. Marina o pahalı siyah elbisesini giymişti. Aylarca parmaklıklar arkasında kalmaktan yüzü soluktu. Ama masallardaki kadar güzeldi. Kumral saçları arkasında bir kadife kurdele ile toplanmıştı. Boynunda da aynı şekilde bir bant vardı. Daha inceydi. Bu ve ucunda bir haç sallanıyordu. Bu haç bizim için onun cesurca dayandığına dair bir işaretti. Çünkü hapishanede haksızlıklar için mücadele verenler bu haçı takabilirlerdi ancak. Duruşmaların devamı Marina'nın hiç kimse, hatta bizlerden biri üzerinde bile bilgi vermediğini bize gösterdi. Tanık olarak evdeki komşularından sadece iki kişi konuştu ve bunlar da KGB tarafından ifade vermeye mecbur edilmişlerdi. Onların da tek gördüğü şey Marina'nın evine kağıtlar getirip götüren insanlardı. Marina Samizdat için yazdığını itiraf etti. Ben bunda bir kötülük göremiyorum. İnsanların gerçeği kafalarında canlandırabilmeleri için gerçeği tanımaları gerekir. Bu insanları bu nedenle takip edip tutuklarsanız sizin bu adamlarınıza ben yardım etmem. Bu yargıçların önünde söylediği tek şeydi. Tutuklu bankında oturuyordu. Yargıçlara yarı dönük olarak salona sakin sakin bakıp biz arkadaşlarına arada sırada selam veriyordu. Sanki bir baloda vals yapmaktan yorgun düşmüş, dinlenmek için o banka oturmuştu. Gizliden gizliye sevdiği genç adam gözünü ondan ayıramıyordu. Marina, Sovyet düzenine karşı iftira atıcı yazıları çoğaltma suçundan genel gözetim altında 3 yıl kampa kapatılma cezasına çarptırıldı. Nerede yattığını öğrendikten sonra ona mektup yazarak her şeye bu kadar yüreklice nasıl dayandığını sorduk. Yanıt mektubunda şöyle yazıyordu: "Sevgili Galya, bu elbisenin içinde adıma zarar verecek hiçbir şey yapamazdım. Kusursuz hareket etmeme bu elbise yardım etti. Beni tutukladıkları zaman ne acı bir düş kırıklığına uğradığımı bir bilsen, tam o gün elbisem bitmişti ve şimdi onu giyebilme sevincini tadamayacaktım. Halbuki bu elbiseyi yeni yıl akşamı giymeyi ve neyi kendime hayran bırakmayı hayal etmiştim hep. Sonra birdenbire onlar geldiler ve benim için arkadaşlarımla birlikte bir yeni yıl gecesi olamayacağını anladım. Bu nedenle de panik içinde şaşkınlıkla yeni elbisemi sırtıma geçiriverdim. Hapse de onunla gittim. Yeni yıl gecesi aklım neydi? Elbise, sadece bu elbise bana cesaret verdi. Benim ne kadar korkak ve zayıf olduğumu sen bilirsin. Bu mektubu okuması için neye verdim ve o derhal Marina'ya bir ziyaret izni koparabilmek için harekete geçti. Şimdi ikisi mutlu bir çift. Marina çok mutlu. Bu elbisenin neler yaptırdığını insan düşününce. Bazen bir elbise veya şapka satın almak bir kadının ruhsal durumunu, hatta yaşamının akışını bile değiştirir, dedi Emma. Talebeyken yeşil bir şapkaya deli olmuştum. Kırmızı saçlarıma ne harika uyacağını düşünürdüm hep. Bu hayranlık duyduğum şapkayı alana kadar bir yıl geçti. Onu giydiğim anda kendime güvenim o kadar arttı ki, o günden beri şapkalar bende sabit fikir halini aldı. Ne zaman kendimi kötü hissetsem, kendi kendime derim ki, Emma, yine yeşil bir şapka alma zamanın geldi ve hemen mağazaları gezer ve şapkaları prova ederim. Eğer yeşil bir tane bulamazsam başka bir tane alırım, mutlu bir şekilde eve dönerim. Bu arada o kadar çok şapkam var ki onları ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece yeşilinden bir düzine var. İsteyen bana gelip kendine şapka seçebilir. Kadınlardan hiçbiri yeşil bir şapkaya ilgi göstermedi. Şapka artık pek moda değildi. Belki de çok fazla satışa sunulduğu için. 29. ayrımın sonu. Sayfa 328.